Ayrım 6.
Sayfa 44. Müslüman aşiret üyesinin gözü strateji konusunda her zaman keskin olmuştur. Onun gözü kentteki vatandaşından çok daha keskindir. Medyanın geleneksel hayatı bozma potansiyeline sahip olduğunu hemen anlamıştır. Bunun sonucu olarak daha birkaç yıl öncesine kadar Pakistan'ın aşiretler bölgesi olan o girilmez alanda modernliğin simgesi olan radyolar silahla patlatılıp parçalanmaktaydı. Bu reddetme olayı kafaları değişim fikirleriyle dolu olan gençlere açık seçik bir mesajdı. Ama bugün artık medya durdurulamaz, en sapa eve bile girebilir, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Makran kadar sapa bir yerde zor bulunur. Makran Müslüman dünyanın en yalıtılmış bölgelerinden biridir. Hala elektriği yoktur. Dolayısıyla televizyonu da yoktur. Onu hiçbir otoyol, hiçbir demiryolu ülkenin geri kalanına bağlamaz. Merkez kentte birkaç millik bir asfalt yol vardır, o kadar. Geri kalanı hep toprak patikadır, kumlar kaydıkça biçim değiştirir. İndüs macerasından dönerken oralarda kaybolmuş olan Büyük İskender'in gününden bu yana Makran'da pek az şey değişmiştir. İslamiyet bile yerel geleneklere göre biçim değiştirmiş, cehalet nedeniyle bulanıklaşmıştır. Otoktonik bir mezhep olan Zikrilerin kendi Mekke'si, Arafat'ı, Haccı, Kâbe'si ve Peygamberi vardır. Fiziksel yalıtılmışlıkları onların Pakistan dindarlarının gazabından kaçabilmesini sağlamıştır. Ama en yeni yabancı filmler dizelle çalışan jeneratörler marifetiyle videolarda kolayca seyredilebilmektedir. Video, parası yetenlerin ilk aldığı şeydir. Ben 1985'te Makran komiserini ziyaret ettiğimde uzak köylerin hepsinde video vardı. Çağdaş değerlerin yüzyıllar kadar eski olan bu toplumlar üzerindeki etkilerinin ne olduğu henüz incelenmiş değildir. Toplumdaki gerilim ve çatışma hikayeleriyle yetinip tahminler yürütmek zorundayız. Makran'da geleneksel değerler en yenileriyle çatışmaktadır. İskender'in çağı, Post McLuhan'ın çağıyla bir arada yaşanmaktadır. Necip Mahfuz'un örneğin 1990 tarihli romanı Palace Walk'ta çok güzel anlattığı gibi, orta sınıf kentli Müslüman'ın güvendiğine, rahatına da sızılmıştır. Bu romanın öyküsü Kahire'de geçmektedir ama Müslüman dünyanın en batısındaki Marrakeş'te geçebileceği gibi, en doğusundaki Kuala Lumpur'da da geçebilirdi. Söz arasında çok sık Kur'an'a atıflar yapılır, altta yatan sınıf ve renk önyargıları, fıkır fıkır kaynayan cinsel ve siyasal gerilimler çok gerçektir. Ne var ki eskiden bir koza içinde saklanıp ebedi gözüken bu imtiyaz artık kırılmıştır. Batı medyasının sızmasıyla bir daha elde edilemeyecek biçimde yok olmuştur. 1980'lerin sonlarında CNN ve BBC, Batı medyasının fırtına birlikleri olarak İslam dünyasına uydu kanalıyla doğrudan yayın yapmaya hazırlanıyorlardı. Artık ne Kahire, ne Marrakeş, ne de Kuala Lumpur sağlam kalırdı. Müslüman toplumunda medyanın şafağı sökmüştür. Müslümanların artık şeytandan kurtuluşun da geri çekilmenin de saklanacak yerinde olmadığı gerçeğinin farkına varması gerekmektedir. 1990'ların postmodernist çağı, Müslüman içtihatın ya da iman çerçevesi içinde mantıklı yenilenmenin kapısını yumruklamaktadır. Müslümanların bu gürültüye aldırış etmemeleri kendilerini tehlikeye sokar. Ama kalkıp kapıyı aralamadan önce çağın gücünü ve yapısını bilmeleri, bunun için de çağı temsil edenleri anlamaları gereklidir. Bunlar arasında pek hayranlık duymadıkları şarkıcı Madonna gibi, yazar Salman Rushdie gibi kimseler vardır. Daha önemlisi Müslümanlar bu kişilerin neden çağı temsil ettiğini de anlamak zorundadır. Saldırı Müslümanların en zayıf olduğu zamanda gelmektedir. Onların toplumunu yozlaşmış yöneticiler, yeteneksiz bürokratlar, zayıf düşünceli kişiler temsil etmektedir. Bütün gösterişli sözlere, sembolik biçimlere rağmen çabalarında İslamiyet'in ruhu genellikle eksiktir. Aynı zamanda da kadınlar, eğitim, politika gibi konularda içtihatlara her zamankinden çok ihtiyaç vardır. Eski yöntemler ve eski kesinlikler Müslüman toplumların çevresine dönüp duran güçleri uzak tutamayacaktır. İçinde yaşadığımız Müslümanlık dışı çağı anlamadan Müslüman toplumun bir evrimden geçmesine de olanak yoktur. İçtihatlar konusunda düşünmüş olan bir Müslüman daha vardır. İspanya'daki Müslümanların kaderi Ağa Han'ı düşündürmüştür. Damarlardaki ateşin sönmesinden, girişimciliğin kurumasından, boş dogmalara önem verilmesine ötürü Müslüman toplumun çökmüş olduğunu söylemiştir. Ağa Han bununla bizim çağımız arasında bir paralellik bulmaktadır. İbadetin yüzlerce yıl önce nasıl yapıldıysa yine öyle yapılması gerektiğini ileri sürenler, bizim inancımızda var olmayan bir zaman boyutu getirmektedirler. Bu nedenle kanımca bizim yapmamız gereken Müslümanlara inanç etiğini bugün nasıl uygulayacağımızı sormaktır. Müslümanların bunu düşünmesi gerekir. Bu çok duyarlı bir konudur. Bilimde de, tıpta da, ekonomide de ele alınması gerekir. Postmodern çağımızda katı sınırları sürdürmek artık kolay değildir. İnsanların üst üste çakışan kimlikleri olabilmekte ve olmaktadır. Bir yandan dindar bir Müslüman, bir yandan da İngiltere'nin vatandaşı olabilir. Çoğu kimlikler eklektisizm, seçmecilik demektir. Bu da başkalarına hoşgörü göstermeyi gerektirir. Böyle bir dünyada İslamiyetle Batı arasındaki çatışma iki tarafa da korkunç ikilemler getirir. Müslümanlar için sınav, çağımızda eskiden kalma, içi boş bir ezgi haline gelmeksizin, Kur'an'ın mesajını, adıl ve ihsanı, ilm ve sabrı sürdürebilmek, kendi kimliklerini kaybetmeksizin küresel uygarlığa katılabilmektir. Mahşerden geçer gibi bir sınavdır bu, sınavların en ağırıdır. Müslümanlar bugün bir yol ayrımındadır. Birinci yolu seçerlerse canlılıklarını ve adanmışlıklarını kontrol altına alarak dünya sahnesindeki rollerini oynayabilirler. Diğer yolu seçerlerse enerjilerini boşuna çabalarla, önemsiz sızlanmalarla ziyan ederler. Yapılacak seçim bir yanda uyum ve umut, diğer yanda birleşmezlik ve düzensizlik arasındadır. Batıdakiler için üstesinden gelinmesi gereken zorluk, Batı'nın adalet gibi, eşitlik gibi, özgürlük gibi ideallerini kendi sınırlarının ötesine nasıl yayacakları, buna yaparken nasıl edip de 19. yüzyılın emperyalistleri gibi gözükmeyecekleridir. Kendi uygarlıklarından olmayanlara dostlukla, içtenlikle yaklaşmak istemektedirler. Bu iddianın mantığı, Batı'nın, medyada dahil, o büyük gücünü çoktan beri iltihaplanmış sorunları çözmekte kullanmasını şart koşmaktadır. Bunların en acil olanları Filistinlilerle Keşmirlilerin sorunlarıdır. Bunlar Müslüman toplumunda bir veba gibidir. Batı silahlarından ve yardımlarından güç alan isteksiz yöneticileri zorlayarak demokrasiyi getirmelerini, daha adil bir servet dağılımı uygulamalarını, kadınların ve çocukların, seçkinlerden olmayanların ve azınlıkların haklarına ve onurlarına saygı göstermelerini sağlamak şarttır. Sorunlar birbirine girmiş, Müslümanlarla Müslüman olmayanları birbirine bağlamıştır. Bu haksızlıklar düzeltilmedikçe iyi bir dünya düzeninin kurulmasına olanak yoktur. Postmodernizmin bizi ittiği bu durum içinde bir vaat gizlidir ayrıca. Böyle bir sonuca varmak belki mantıksız denecek kadar iyimser görülebilir ama kökleri tarihte ve inançta bulunan İslami bakış açısından anlaşılabilir olmaktadır. Bu bakış açısının bölünmelere, sinisizme, inanç kaybına boğulmuş bir dünyaya verebileceği çok şey vardır. Ama dürüstlüğü yeniden kazanmak ve sinisizmi yenmek ancak Müslüman olanlarla olmayanlar arasında, kendilerine benzemeyenlere karşı evrensel bir hoşgörünün yaygınlaşmasıyla mümkün olabilir. Bu konunun gelecek bin yıla ait gündemin en başına alınması, kişisel felsefenin de ulusal dış politikanın da buna uyumlu hale gelmesi şarttır. Bu da postmodernizmin bir başka ihsanıdır. Esnek Batı'nın zayıf surları. Zbigniew Brzezinski. Başkan Jimmy Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı olan Zbigniew Brzezinski, en son kitabı Out of Control'da 1993, Amerikan kültürünün her şeye izin veren tutumunun savaş sonrası çağda ABD'nin liderlik rolü oynama yeteneğini sabote ettiğini söyleyerek uyarıda bulunmaktadır. NPQ editörü Nathan Gardels onunla Washington'da konuşmuştur. NPQ: Soğuk Savaş sonrası günümüzde dünya olaylarının kilit konuları ideolojik ve ulusal olmaktan çok felsefi ve kültüreldir demiştiniz. Bunun anlamı, uluslararası ilişkilerdeki geleneksel jeopolitik bakış açımızın yerine, yani uluslar ya da buluklar arasındaki güç dengeleri yerine, jeokültürel bir dizi çatışmanın geçeceği bir uygarlıklar çatışmasının yer alacağı mıdır? Brzezinski: Dünya artık çok daha iç içe hale geldi ama aynı zamanda politikaya heyecan katan konular da çok çeşitlenmiştir. Gelişmiş bir dünyada kamu hayatının ulusal sınırlarıyla ya da birbirine rakip ideolojik sistemleriyle ilgili anlaşmazlıklar artık yerlerini daha çok iyi hayatın ne olduğunun tanımına, hatta eninde sonunda bireyin insani gerçeğine bırakmaktadırlar. Kendi toplumumuzu örnek alalım. En büyük heyecanı yaratan konular hayatın ne zaman başladığı ya da ne zaman sona ermesi gerektiği, bu seçimleri yapmakta kimin söz sahibi olacağı gibi konulardır. Kürtaj, ötenazi ve giderek de kendini değiştirme gibi konular, buna estetik cerrahiden genetik mühendisine kadar her şey dahildir, belli başlı konular haline gelmektedir. Bir bakıma bugünkü önemli konular ulusal devletlerin sınırlarıyla ilgili olmaktan çok kişinin sınırlarıyla ilgilidir. Biz bu felsefi zorluklarla başa çıkmaya çalışırken elbette sorunlar vardır ve olacaktır. Bunlar yalnız toplumun içinde değil, birbirine ticaretle, seyahatle, iletişimle bağlı olan çeşitli kültürlerin arasında da olacaktır. NPQ: Jeokültürel anlaşmazlık şimdiden yok mu? Bireyin teslimiyetini isteyen İslam kültürü de tüm çivileri dibine kadar çakmayı ve otoriteye sadakati gerektiren Konfüçyüs kültürü de yumuşak otoriterlik, Batı'nın bireye özgürlük isteyen liberalizm anlayışından farklı değil mi? Brzezinski: İnsan hakları bile eskiden dünyanın totaliter bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu dönemdeki gibi yalnız siyasal anlamda tanımlanamıyor. İnsan haklarıyla ilgili kapsamlı tartışmalara şimdiden iyi hayatın nasıl tanımlanacağı konusundaki o karmaşık soru girmiş durumda. Bugün bu tanım kesinlikle hayatın toplam kalitesi gibi yalnız siyasal ya da maddesel boyutlarla sınırlı olmayan yumuşak konuları kapsamak zorundadır. İyi hayat tanımı daha derinde yatan değerlerle, manevi düzenle, manevi inançlarla da ilgili olmak zorundadır. MPQ, İnsani durumla ilgili bu yeni felsefi konular daha 20. yüzyılın ikinci yarısına ait eski konular çözülemeden ortaya çıkıyor. Deng Xiaoping, Tiananmen katliamı sonrasında insan haklarını daha iyi duruma getirme yönünde Çin'e yapılan baskılardan söz ederken şöyle demektedir. Amerika ile Çin arasında yeni bir soğuk savaş vardır. Malezya Başbakanı Muhammed Mahathir de Batı'nın insan hakları emperyalizmi dediği şeye açıkça itiraz etmektedir. Brzezinski, bu anlaşmazlığın bir kısmı yine ideolojik çatışmanın esasını, insan haklarının siyasal tanımının oluşturduğu eski dönemin tortularıdır. Bu ne kadar önemli olursa olsun benim kanıma göre Batı'da bizler artık bu tür geleneksel tartışmalardan çok daha karmaşık konuların tartışmalarına yöneliyoruz. İnsan aslında nedir? Bu durumda insan haklarının kapsamını da neye dayanarak tarif edeceğiz biçimindeki konuların tartışmalarına. Bu bağlamda demin değindiğim türdeki soruların üzerine gitmemiz gerekecek. İster ana rahminde ister bir hastane yatağında olsun hayata son verme hakkı kimindir? Annenin mi, papazın mı, doktorun mu, devletin mi yoksa kilisenin mi? Ya genetik açıdan kendini değiştirme ne olacaktır? Bunun keyfini çıkarmaya kimlerin hakkı vardır, kimlerin yoktur? Kapsamını ve sınırlarını koymaya kimin hakkı vardır? Bilim adamının mı yoksa ilahiyatçının mı? İşte insan haklarının yeni boyutları bunlardır. NPQ. Yaklaşan kültürel çatışmaları şimdiden görebilmek mümkün. Kişinin genetik bütünlüğüyle oynamak Yahudi Hristiyan Batı'da başka türlü değerlendirilebilir. Burada birey ancak ölümün nihailiğiyle son bulan bir kimliktir. Ama genetik olarak kendini değiştirme Japonya'da nasıl görülecektir? Oradaki Shinto inancına göre ruh ölümsüzdür. Döngüsel olarak atalardan torunlara aktarılır ve her seferinde aynen ortaya çıkar. Doğrusu Amerika'nın 200 yıllık çok ırklı toplumu daha şimdiden Jose Vasconcelos'un La Raza Cosmica'sına yani kozmik ırk yaklaşıyor. Ama Japon İmparatorluğu'nun soy ağacı geriye doğru 2600 yıl gidebiliyor. Brzezinski, bence bu örneklerde gördüğümüz şey bir süre sonra kendi kendimize meğer 20. yüzyılın ortalarında manevi ikilemlerimiz ne kadar daha basitmiş diyeceğimiz. NPQ, İslamiyet'le ilgili olarak bir şey söylemiştiniz. Komünizmin çöküşünden sonra patlayan küresel siyasal uyanışın İslamiyet dışında pek de derin taahhütler içermeyen bir felsefi bağlamda ortaya çıktığını söylemiştiniz. Küresel politika sahnesinin geri kalanında polemiklerin ve daha çok tüketime dönük değerlerin hakim olduğunu ve bireyi doyumsuzluğa sevk ettiğini söylemiştiniz. Octavia Paz da biraz farklı bir açıdan bakarak aynı gözlemde bulundu. Meksikalı şair, İslamiyet'te inançla bilim barışmadıkça bugün Asya'nın geniş kesimlerinde, Amerika kıtasında ve Avrupa'da yaygın durumda bulunan relativist yani göreci uygarlıkla büyük anlaşmazlıklar olacaktır diyor. Batı'nın maddeci ve göreci değerlere dayalı tutumu bilindiğine göre İslamiyet'le bir uygarlık çatışmasına doğru mu gidiyoruz? Brzezinski, bence İslamiyet'i doğrudan düşmanımız haline getiren ya da İslamiyet'i otomatik olarak insan haklarının siyasal tanımına karşıymış gibi gören bir tutumu benimsememeli, bu konuda dikkatli olmalıyız. Eğer insan haklarına şimdi yaklaşmaya başladığımız gibi geniş bir anlamda yaklaşırsak, İslamiyet'in manevi ilkelerine saygı gösterilen çok dindar bir toplumda, sonunda kişinin tüm varlığındaki insaniyete de saygı gösterileceği, yalnız siyasal ya da ekonomik yaklaşımla yetinilmeyeceği ileri sürülebilir. Elbette ki Salman Rushdie'nin suçlanması gibi militan İslamcı eylemlerle uzlaşılamaz. Ama İslamiyet'i baştan yaftalamak, ona insan haklarının yalnızca politik tanımını empoze etmeye çalışmak, beri yandan da kültürel alanda insanın manevi boyutuna çok daha zararlı olduğu belli olan maddeci bir hedonizmi, yani hazcılık yaymaya kalkmak da kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. MPQ, İşte zaten bu yüzden bir çatışma kaçınılmaz gibi gözüküyor. Üstelik bu yalnızca İslamiyet'in militan uçlarıyla olmayacak. Ticaretle, telekomünikasyonla birbirine bağlı olan bir dünyada, dindar toplumların çağdaş batıyla çarpışma rotasına girmesi zaten beklenir. Özellikle de onların inanç sistemi, laik liberalizmin maddeci niteliğini kökten sorgulayan bir yapıdaysa bu doğaldır. Brzezinski, Batı laisizminin bugünkü haliyle insan haklarının en iyi bayrakları olduğunu düşünmüyorum. Esas da bu iyi hayat tanımını hedonizmle, kendini tatminle ve tüketimle oluşturduğumuz bir kültürel dalgadır. Ama insanlık durumu bundan da öte bir şeydir. Politik bireyi savunmak ruhani ve manevi bir boşlukta pek de fazla bir şey ifade etmez. Batının çoğunluğundaki çığırından çıkmış laiklik kendi içinde kültürel bir kendini mahvetme tohumu da taşımaktadır. Amerika'nın süper güç konumunun dayandığı temellerin biraz zayıf olduğuna kaygılanışım bu yüzdendir. Amerika'da var olan hoşgörülü bir kornukopya kültürü Amerikan gücünün küresel saygı gören bir manevi otoriteye dönüşmesine engeldir. Çünkü liberalizmi dünya çapında teşvik etme çabaları onu ikiyüzlü ve kof göstermektedir. Dipnot, kornukopya, mitolojide Amaltea'nın boynuzu, içinden meyveler taşan bolluk simgesi olarak kullanılan boynuz. Empikü, hiç kuşku yok ki Batı'nın bu zaafı, İslamiyet'in Sudan gibi yerlerde Batı ile arasındaki ekonomik uçurumu kapatamayan yerlerde bu kadar cazip görünmesini de açıklayabiliyor. Belki de Afrika gibi yerlerde önderliğini Amerika'nın yaptığı dünya düzenine alternatif olarak manevi açıdan takviye edilmiş bir tür yaklaşım çıkabilir. Brzezinski, beni en çok kaygılandıran siyasal uyanış içinde olan ve şimdi de örneğin daha militan bir İslamiyet'e yönelen insanların isteklerine tatmin edici bir cevap veremeyişimiz değil. Beni en çok kaygılandıran kendi kendimizi kültürel açıdan çökertme durumumuzun Amerika'yı sadece dünyanın siyasal lideri olmaktan uzaklaştırması değil, sonunda başkalarına örnek bir model olmaktan da uzaklaştırması. NPQ, tüm güçlü ve zayıf yanlarıyla birlikte liberal batının Doğu Asya toplumlarının yumuşak otoriterliği ve militan İslamiyet'le jeokültürel çatışma potansiyeli kesinlikle vardır. Böyle bir kültürel çatışmanın günün birinde askeri boyutlara girmesi kaygıları da var mı? Bunu söylerken roketlerden, muhtemelen nükleer unsurlardan söz ediyorum. Özellikle Çin ya da İran tarafından. Uygarlıklar çatışması varsayımını ortaya süren Harvard siyasal bilimcisi Samuel Huntington, bu Konfüçyüs-İslam bağlantısını batıya bir tehdit olarak vurgulamaktadır. Brzezinski, Çin'in İran ve Rusya'yı da içeren bir ittifaka liderlik etmesi, bugün ABD'nin önderliğinde var olan küresel güç hiyerarşisine bir tehdit oluşturması ihtimalini düşünmek gerekir. Bu tehdit ancak kısmen jeopolitik olabilir. Aynı zamanda büyük ölçüde kültürel bir tehdit, sosyoekonomik bir tehdit olması ihtimali de vardır. Çin bir üçüncü yolun ileticisi olmaya niyetlenebilir. Yani eski komünist komuta üstü bunu reddederken, aynı zamanda Batı'nın ekonomi ve politikadaki laissez-faire, bırakınız yapsın üstü bunu da reddeden yeni bir rolü ciddi olarak benimseyebilir. Aynı zamanda Batı usulü hazcılığın ve maddeciliğin direnişle karşılanıp önlem alındığı alternatif bir kültürel felsefi modeli de yaymak isteyebilir. Böyle bir ittifak Orta Asya haritasının ortasında dikdörtgen gibi uzanan koskoca bir alanda bir şiddet girdabı yaratabilir. Bu alan doğudan batıya uzanırken sınırları Balkanların bitişiğindeki Adriyatik denizinden Sinkiyang eyaletindeki Çin sınırına dayanabilir. Güneyden kuzeye de Basra Körfezi çevresinden Orta Doğu'nun çeşitli kesimlerini kucaklayarak İran, Pakistan ve Afganistan'ı kaplayıp Rus-Kazak sınırından kuzeye geçebilir, Rus-Ukrayna sınırına kadar dayanabilir. Bu bölgede uluslaşma sürecinin başlarında bulunan 30 kadar ülke ve bu ülkelerde yaşayan 400 milyona yakın bir nüfus vardır. Din, aşiret ve etnik farklılıklar nedeniyle şiddet zaten başlamıştır ve giderek artacağı görülmektedir. Siyasal uyanış içinde olan etnik ve dinsel hararetin yoğun olduğu bu bölge, çatışan uygarlıklar girdabının coğrafi merkezidir. Küresel ölçekte baktığımda Konfüçyüs, İslam ya da Hristiyan uygarlıklarının bir çatışmaya girecek kadar katı olmadığı kanısını taşımama rağmen, bu dar alanda böyle çatışmaların tıpkı Yugoslavya'da gördüğümüz gibi son derece gerçek olabileceği inancındayım. Kitle imha silahlarına sahip olmuş ya da olmaya çalışan ülkelerden yarısının bu Avrasya bölgesinde bulunması bir rastlantı değildir. Bu nedenle de Çin'in bu bölgeyle var olan silah bağlantısı son derece kaygı vericidir. NPQ, Hiroşima ve Nagasaki'deki nükleer patlamalar Pax Americana çağını başlatmıştı. Şimdi bombanın bu Avrasya kazanında çeşitli kabileler ya da dinler tarafından kullanılması acaba bizi eski düzenden çıkarıp bu sefer de kargaşa çağına itebilir mi? Brzezinski, evet öyle, bence bu bölge nükleer silahların bundan sonraki kullanılışını göreceğimiz bölge olacak. NPQ, silahlanan aşiretlerin bu postmodern siyasal uyanışı Batı'nın bireysel özgürlük ya da dünyevi otoriteyle ruhani otoritenin ayrılması gibi değerlerle ilgili evrensel iddiasının ne kadar kalıcı olabileceği sorusunu ortaya getiriyor. Bir bakıma liberalizmin sorunu da Marksizmin sorununun aynısı. Marksizm, komünizmde toplumun çeşitli kesimlerinin birbiriyle ilişkisi konusunda bir politik teoriye sahip değildi. Çünkü evrensel bir sınıfın günün birinde zaferi kazanıp tüm çatışmaları ortadan kaldıracağını varsayıyordu. Liberalizm de aynı şekilde kendi değerlerinin evrensel olduğunu varsayıyor, bu nedenle de yeni bir dünya düzeni içinde uyuşmaz uygarlıkların nasıl bir arada var olabileceğine ilişkin bir politik teoriye sahip değil. Şimdi soğuk savaş sonrası dünyasına kargaşa gelmek üzereyken bu tür ilişki kurallarına ihtiyacımız yok mu? İnsan haklarından sorumlu eski Fransız bakanının önerdiği gibi bu değerleri örneğin bir müdahale hakkı ile mi empoze etmeye çalışacağız? Brzezinski: Bunu yapabileceğimizi sanmıyorum. Batı'nın bunu yapabilecek ne gücü ne de kamuoyu desteği var. Böyle bir hareket bugünün tüketim toplumlarında düşünülemeyecek fedakarlıklar gerektirir. Ama bu gerçek liberalizmin evrensellik iddiasıyla çelişmektedir. Liberalizmin değerlerinin yapısı gereği evrensel olarak geçerli olduğu varsayılmaktadır. Besbelli bu tutumla gerçeğin yarattığı sıkıntılar arasında da bir çelişki vardır. Ayrıca bu aşamada kanımca şu gerçeği de kabul etmeliyiz. Marksizm de evrensellik konusunda boşa çıkacak bir iddiada bulunmuştu. Çünkü Marksizm tarihte belli bir dönemi yansıtmaktaydı ve Avrupa tecrübesinden fazla etkilenmiş o yolda koşullanmıştı. Yine aynı şekilde liberalizm de bir felsefe olarak belki tarihsel dönemi ve Avrupa kökeni açısından sınırlı olabilir. Onun da evrenselliğinin geçerliliği bugün sorgulanmaktadır. Doğu Asya toplumlarının kaydettiği büyük başarı kesinlikle Batı liberal modelinin evrenselliğine bir soru işareti eklemiştir. Bu ülkeler her ne kadar isim olarak liberal demokrasi sayılıyorsa da derine gömülü Konfüçyüs etkileri altında aslında sistem olarak çok farklıdırlar. NPQ: Japon düşünürü Takeshi Umehara da Marksizmin başarısızlığını modernliğin bir yan akıntısı olarak görmüş ve bunu modernliğin esas akıntısı olan liberalizmin çöküşünün bir ön habercisi saymıştır. Umehara'ya göre her ikisinin de başarısızlığı davet edişi, laik toplumların da manevi hayatı dışladıkları içindir. Bu görüşe katılıyor musunuz?